Evet, Anneler Günü kutlu olsun. Gerçekten anneler üzerinde konuşacağız. Evet, anne deyince aklımıza hemen sevgi gelir. Herhalde anne sevgisi en koşulsuz sevgidir. Anneler çocukları ne oldukları ya da ne yaptıklarıyla, neleri başardıklarıyla değil, yalnızca çocuğu olduğu için sever. Kendi evladı olduğu için sever. Evlatlarına kin tutmazlar. Kolay affederler. Bu yüzden anne sevgisi aslında yalnızca o anneden dünyaya gelmiş olmamıza dayanır diyebiliriz. Bu anlamda gerçekten karşılıksız ve koşulsuzdur. Ve karşılaştırmak gerekirse aslında Tanrımızın bize duyduğu sevgiye benzetebiliriz. Çünkü Tanrımız da bizleri dünyada ne kadar başarılı olduğumuz, ne kadar çok para kazandığımızla değil, onun evladı olduğumuz için sever. Çünkü biz onun büyük yaratılışının parçasıyız. Ve varoluşumuz ona bağlıdır. Yani baba tanrı diyoruz, anne tanrı desek de diyebiliriz. Çünkü o bizim yaratıcımız ve aynen bir annenin bebeğini sevdiği gibi bizi seviyor. Hata yaparsak affedecektir. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. İşte ördeğimiz burada. Aynen böyle sever bizi. Ve biz de aynen işte küçüklük gibi sevmeliyiz. Değil mi? Ve anne sütüyle nasıl besleniyorsak, göklerdeki babamız da bizi kutsal ruhuyla besler. Bizleri dinç, diri, sağlıklı ve yaşayan, gerçekten yaşayan evlatlar olmamızı ister. Onun varlığında kalmamızı ister. Ondan kopmamamızı ister. Evet, dünyasal anne ve babalarımıza ilgi göstermemizi, onlara saygı göstermemizi de ister. Bu o kadar önemlidir ki Rab Musa'yı Sina Dağı'na çağırdığı zaman ona bir takım emirler verdi. 10 emir diyoruz. İnsanlarla ilişki kuracaktı Tanrı ama onlara bir standart getirmek istedi. Bunların da bir tanesi nedir? Annene babana saygı duyacaksın. Onları incitmeyeceksin. Şimdi babaları bir tarafa koyabiliriz. Çünkü Babalar Günü'ne daha var. Anneler Günü olduğu için anneler üzerinde yoğunlaşabiliriz. Hepimiz anne olmayabiliriz. Mesela ben değilim. Evet. Ama hepimiz bir anneden doğduk. Hepimizin bir annesi var. Hatta İsa Mesih'in bile bir annesi vardı. O bir tanrıydı ama yeryüzüne geldi insan olarak da. Beden aldı ve bir anneden doğdu. Onun da bir annesi vardı. Meryem. Yeni Ahit'teki pek çok Meryem'den biri. Bu konuya bakıyorum. En son 6 tane oldular. Beytanyalı, işte Lazarus'un kardeşi, Marta'nın kardeşi, annesi, kurtardığı kadın. Bir tane daha var. Gerçekten bu kadar çok Meryem olması bunun kurgu olmadığının en büyük delilidir diye de düşünüyorum. Daha önce söylemiştim. Bir daha tekrarlayayım. Hiçbir uydurukçu bütün kadınları Meryem yapmaz neredeyse. Uydurursam o Ayşe, bu Fatma, bu işte Ayla, bu Sevgi, o bilmem kim. Öyle kurgu yapar insan ki karakterler birbirinden ayrılsın. Burada okuyoruz, o da Meryem, öbürkü de Meryem. Neyse, geleneksel kiliselerde Meryem'e çok büyük önem verilir. Mesela kardeşim ziyaret etmiş Meryem Ana'nın evi diye. Evet, biz Protestan inancı olarak biraz daha mesafeliyiz. Yalnız Tanrı'ya, yani oğul ve baba ve aynı şey onlar, onlara dua ediyoruz. Meryem'e dua fazla etmiyoruz. Çünkü Meryem normal bir insan olarak dünyaya geldi. O normal bir insan. Yani İsa normal bir insandan doğdu. Süper insandan doğmadı. Süper kadından doğmadı. Hepimiz gibi normal bir anneden dünyaya geldi. Normal annesi de onu elbette severdi. şefkat ve merhametle severdi bütün anneler gibi. Zaten annelik de bu demektir. Yavrusunu sevmek, işte yaramazlık da yapsa onu affetmek demektir. Çünkü kendi bedeninden ona can verdi, aynen Tanrımız gibi bizlere can verdiği gibi. Ve Pavlus da şefkat ölçüsü olarak anneleri gösteriyor bir yerde. Nerede? Selaniklilere yazdığı mektubunda. Selanikliler, 1. Selanikliler 2'ye 7'ye bakarsak, Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Yani burada bir şey var. Pavlus biraz ağır konuşmak gereğini hissetmiş. Size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Yani size gereken cevabı verebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. Yani affedici, yani bağışlayıcı, yani kusurları görmezden gelen şeklinde. 8. ayet, sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki sizinle yalnız Tanrı'nın müjdesini değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik. Sanırım Pavlus burada sağlam bir şeye girecek ama girmeden önce de ne kadar sevdiğini gösteriyor. Aynen anneler gibi. Anne nasıl ki bizi her durumda, her koşulda severse ve bize tahammül diyeceğim, umarım anlaşılır yabancı kardeşlerimizle. Yani bize dayanabilirse kötülüklerimizi ve rahatsızlıklarımızı. Elbette Tanrımız da bizi sever, yeter ki onun evladı olduğumuzu kabul edelim. Eğer etmiyorsak zaten inançta yerimiz yoktur maalesef. Yani Rab Tanrımdır, yaratıcımdır, beni kurtarmak için dünyaya geldi ve bizim için öldü. Bunları kabul etmeliyiz. Bunları ediyorsak Tanrı'nın çocuğuyuz demektir. Ve evet, küçük Lukas gibi yapabiliriz, Luke gibi. Anne onu sevecektir. Her zaman sever ve affeder. Çünkü sever ve bize en çok sevgi öğretildi. Sevgi söylendi. Camımızda yazdığı gibi ne dedi Mesih? Benim sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin dedi. İşte bu Tanrı'nın karşılıksız ve koşulsuz, tıpkı bir annenin sevgisi gibi bizleri nasıl sevdiğini gösterir. Sevgim olmazsa bir hiçim dedi Pavlus. Doğru. Yani bir insana zorla bir şey yaptırmak, onu sevmeden ona öğretişte bulunmak ne kadar doğru. Önemli olan ilişkiyi önce sevgiyle kurmak değil mi? Ve İsa Mesih'i annesiyle bir anısı vardı. Ona bir değinelim isterseniz. Biliyoruz ki İsa Mesih düğünlere gitmeyi severdi. Biz insanlar arasında olmayı severdi. Bizlerden biri gibi yaşamayı sevmişti. Ve o zaman da en büyük eğlence düğündü. Şimdiki gibi barlar, diskotekler, işte efendim neler var başka? Eğlence yerleri, luna parklar falan yok. Arada bir düğün oluyor, birisi evlenecek. O düğünle işte herkesi çağırıyorlar, insanlar bir arada eğleniyor. Ve düğün her zaman nasıl olur? Biliriz işte. Oyunlar oynanır, şarkılar söylenir, yemekler yenir, içkiler de içilir. Güzel düğün olması için. Ondan sonra ben çalgıcı olarak düğün salonunda çalışırken içki içiliyorsa kavga da çıkardı. O da bir bizim geleneğimiz. Biraz içki içildikten sonra mutlaka ve ben çalarken bakardım kimlerin kavga edeceğini. Uzaktan onlar birbirine karşı hazırlanırlar falan. Çünkü daha önceden bir şeyleri vardır, bir geçmişleri vardır. Tam vaktidir. Neyse işte böyle burada kavga herhalde pek çıkmıyordu. Zaten İsa Mesih orada. Ayıp olur kavga çıkarmak. Evet, bir gün annesini de aldı ve düğüne gitti İsa Mesih. Ne kadar güzel, annesiyle birlikte düğüne gidiyor. Bu Celile'nin yakınlarında Kana isimli bir köy. Ayeti okuyalım. 3. gün Celile'nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa'nın annesi de oradaydı. İsa ile öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Güzel bir düğün, bütün tanıdıklar etraflarında. İsa herhalde onurlu bir konuk çünkü öğretmenlik yapıyor. Ama öğrencileri de etrafta, annesi yanında. Yiyorlar, içiyorlar, güzel güzel ilerliyor düğün. Kavga mı çıkıyor? Hayır. Ama şarap bitiyor. Çünkü düğünün sahibi diyoruz biz. Yani damadın babasıdır herhalde orada da. Düğünün masraflarını yapan kişi herhalde cimriydi ve konuklara yetecek kadar şarap almadı. Şimdi çok kötü. Tam eğlence almış, yürümüş. İşte insanlar eğleniyorlar, içiyorlar. Hop, içki bitti. Ne olacak o zaman? Hadi evinize gidin. Düğün burada bitiyor. Denmez. Kötü. Ve burada annesi İsa'nın devreye giriyor. Meryem'in söylediği, yaptığı şeylerden biridir İncil'lerde yazan. Şarap tükenince annesi İsa'ya şarapları kalmadı dedi. Şimdi bu nereden çıktı? Bu İsa'nın işi değil, düğün sahibinin işi şarapları düşünmek. Madem bu kadar adam çağırıyorsun, bu kadar gösteriş yapacaksın, ona göre de şarap almalısın. Ya da az adam çağır, ona göre şarap olsun. İkisi de değil. İsa ne diyor? İsa, anne benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi dedi. Yani İsa henüz mucizelerine başlamadı, yapacağı işlere başlamamış. Ama annesi de onu biliyor. Sevgili oğlunun mucize yeteneği olduğunu, güçleri olduğunu biliyor. Ve ona söylüyor. Herhalde cebinden para ver git, market kapanmadan şarap getir demiyor, şarapları kalmadı derken. Ondan bir şey bekliyor. Ama İsa da annesini kırmadı. İşte çok güzel burası. Yani kendisiyle alakasız. İsa düğüne ait değildi. Düğüne davetli olarak gelmişti. Hiç kimse ondan şarap isteyemezdi. Bilakis ona şarap vermeleri lazım. Konuk olduğu için. Ama İsa herhalde annesi düğün sahibiyle yakındı veya bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Annesini kırmadı İsa. Şarapları kalmadı dedi. Ve evet, düğün sahibi rezil olmak üzereyken İsa Mesih'in annesi ve İsa Mesih'in gücüyle bir şeyler olacaktı. Annesi hizmet edenlere size ne derse onu yapın dedi. Ve sonrasını biliyoruz. Güzel bir mucizedir, ilk mucizedir İsa Mesih'in gerçekleştirdiği. Ve küplerdeki suyu İsa Mesih şaraba çevirdi. Hem de çok güzel, çok kaliteli bir şaraptı bu. Yani adam cimri olduğuna göre tahmin ediyoruz herhalde nasıl şaraplar verdiğini, köpek öldürenle milleti işte geçiştiriyor. Onunla dolucam mı oldu? Artık neydi o? Pierre. O güzel de bir çok güzel Petrus şarabı var galiba, değil mi? Pahalı. Evet, alalım başka neler var şarap severlerden? Merlo. Pahalı bir şarap. Dom Perignon şampanya mıydı? Neyse, bilmiyorum. Neyse, evet, en güzel şarap olduğuna eminim ama. Yeryüzünde içilmiş en güzel şarap olduğuna eminim. Efendim? Portos, tamam. Herhalde bence yeryüzünde o güne kadar içilmiş en güzel şaraptı. Ama yeri miydi? Aslında İyi şaraplar önce verilir. Sonrakileri zaten ne içse insan anlamaz. Ben de öyle bira içmeyi severim. Yani ilk birada tadını alırsın, ikinci biraz daha. Sonra ne içersen iç yani artık bir şey anlamıyorsun. O davetliler acaba o şarabın kalitesini anlayabildiler mi? Herhalde anlamışlardır ama tam yeri de olmayabilir. Ama İsa annesini kırmadı ve şarap yaptı. Şimdi Meryem nasıl acaba? Herhalde şöyle. Değil mi? Yani işte oğlum görüyorsunuz. O oğluyla mutlaka gurur duymuştur. Çünkü oğlu suyu şarap yaptı ve düğün devam ediyor. Eğlence artıyor. Herkes İsa Mesih'in yaptığının farkında olmayabilir. Ama en azından düğün sahibi ve o hizmetliler biliyorlar ki Düğün tam dağılacaktı. İsa Mesih kurtardı. Ve elbette Meryem oğluyla gurur duydu. O anda mutlu oldu. Onu anlamalıyız şimdi anne olarak. Sonra çok acılı şeylere şahit olduğunu biliyoruz. Kendi oğlunun ölümünü gördü. Çok zor bir ölümdü. Bunları yaşadı. Ama bugünkü şeyimiz, konumuz bu düğündeki mutlu ve gururlu Meryem. Yani İsa Mesih'in annesi olan Meryem'i düşünelim. Onun nasıl mutlu olduğunu. Ve şöyle düşünelim. İşte Tanrımız da bizleri ona sadık olduğumuz zaman işte böyle seviyor. Bizleri evlatları olarak böyle benimsiyor. Tıpkı Meryem kadar şefkatli, incitmeden, kırmadan bizleri doğru yolda tutmak istiyor. Bizleri gerçekten onun evlatları olarak görüyor. Aynen Meryem'in İsa'yı gördüğü gibi. Ama İsa'nın da bizleri sevdiği gibi. Hristiyanlık inancı işte nedir diye soracak olursanız çok açık, sevgidir. En basit şekilde sevgi. Koşulsuz sevgi. Herhangi bir çıkara, menfaate dayanmayan sevgi. Yalnızca ait olduğumuz için ve aynı şeye ait olduğumuz için birbirimizi ve Tanrımızı sevdiğimiz gibi. İşte öyle bir sevgi. Yalnızca bir sevgi. Ve o kurtaracak olan da zaten sevgi. Çünkü şunu da biliyoruz. En sonunda Tanrı ne dedi? Dünyayı o kadar çok sevdi ki Tanrı. İnsanların mahvolmasını istemedi. Ve onlar uğruna biricik oğlunu gönderdi ve Tanrımız yeryüzüne beden alarak geldi ve insanın çekmesi gereken bütün acıyı ve sıkıntıyı kendi üzerine aldı. Bu şekilde yeryüzündeki diğer evlatlarını, yaramaz evlatlarını kurtarmış oldu. Bu bizlere duyduğu derin ve içten sevginin göstergesidir. Ve bizleri bir hiçbir karşılık beklemeden sevdi ve kurtardı. Hiçbir şekilde bizden hiçbir şey beklemiyor. Bana dua edin, bana kurban kesin, bana yalvarın değil. Bizleri kurtardı. Biz tam tersine kurtulduğumuz için, iyi olduğumuz için ona dua ediyoruz. Sevinçle ilahiler söylüyoruz. Çünkü kurtuluşumuzu biliyoruz. Kurtulduğumuzu biliyoruz. Önceden kurtarıldık. Yalnızca şükran ve teşekkür ediyoruz. Kurtulmak için rüşvet vermiyoruz. Bu inancımızın en temel farkıdır. Biz zaten sevgiyle kurtarıldık. Sevildiğimiz için kurtarıldık. Tanrımız bizi çok seviyor. Bir annenin evladını sevdiği gibi seviyor. Onun için kurtarıldık. Onun için karşılıksız olarak aklandık. Onun için Tanrımızın yüzüne bakabiliriz. Çünkü bizleri affetti. Çünkü bizleri tekrar ailesine aldı. O zaman şimdi ona şükretmeye devam edelim mi? Sözü fazla uzatmayalım.